Evet kıymetli kardeşler, oruç ahkamı ile ilgili olan hadis okumalarımıza devam ediyoruz. Oruç ahkamı ile ilgili bu oruç bahsinin son hadisindeyiz. An Aişete ve Ummi Selemete radıyallahu anhuma ennen nebiye sallallahu aleyhi ve sellem kâne yusbihu cunuben min cima'in thumme yagtesilu ve yasumu. Diyor ki Ayşe annemiz ve Ummi Seleme annemiz, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kâne yusbihu cunuben min cima'in. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam cunup olarak, cima sebebiyle cunup olarak sabahlardı. Sonra da gusül abdestini alır ve öyle oruçlardı. Tabi burada bize şu hüküm ifade edilip beyan ediliyor. Bir insan şayet cunup ise bu halde sabah namazı vaktine kadar bekleyebilir. Sabah namazı vaktinde gusül abdestini alarak sabah namazını kılar. Bir insanın güne cunup olarak başlaması, fecirden önce, sabah namazı vaktinden önce cunup olması ve sabah namazı vaktinin ona cunup iken gelmesi onun o günkü orucunu etkilemez. Aynı şekilde hayızlı ve nifaslı olan kadınların hükmü de böyledir. İmsak vaktinden önce hayızlı iken, nifaslı iken temizlenen ve bu halde olmaya devam edip sabah namazının vakti girdikten sonra gusül abdesti alan kadınların da sabah namazı vaktinden sonra gusül abdesti almaları oruçlarını etkilemez. Bu hadis bizlere bu hükümleri anlatmakta. Aynı şekilde gece uyuyup uyuduğunda ihtilam olan ve bu şekilde uyanan ve uyandığında da sabah namazının vaktinin girdiğini gören kimse orucuna devam eder. Onun bu hali, onun bu durumu orucunu etkilemez. Bu kitabın, Bulugul Meram kitabının bu hadislerin ardından sonra gelen nafile oruç ve yasak oruçlar bölümü var. Ancak oraya geçmeyeceğiz. Kalan son hadisimizi okuduktan sonra kıyam bölümü var. Gece namazı, teravih namazı bölümü var. İtikaf bölümü var. Oraya geçeceğiz. Daha sonra bu nafile oruç bölümüne döneceğiz. Evet, son hadis. Bugünkü son hadis. Bu baptaki son hadis. Ayşe radıyallahu anha hadisi. Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kal. Men mâte ve aleyhi sıyâmun sâme anhu veliyyuhu. Kim üzerinde oruç borcu olduğu halde ölürse orucunu onun yerine velisi tutar. Yani onun ardından kalan mirasçıları tutar. Tabi bu hadise ilgili ilim ehli uzunca tafsiliyle konuşmuş. Kimi alimler, kimi ilim ehli buradaki hadisin farz oruçları genel anlamda kapsayacağını söylüyor. Yani bir insan Ramazan hastalansa, Ramazan'dan sonra hastalığı iyileşse ve ardından oruç tutacak vakit bulsa ama tutamadan vefat etse, bu adamın 30 günlük, bu kimsenin 30 günlük ya da 29 günlük orucunu bu hadis uyarınca ne yapar? Geride kalan yakınları tutar. Bir görüş bu. Diyelim ki adamın 30 gün Ramazan orucu borcu var. 15 tane yakın akrabası, 15 tane yakın akrabası ikişer gün oruç tutarak bu adamın bir aylık borcunu ne yapabilirler? Bu şekilde ödeyebilirler. Bir görüşe göre ki o görüş de şu: burada kastedilen oruç, borcundan kastedilen adak orucu. Yani bir kimsenin adak orucu varsa ve bu kimse adak orucunu tutmadan vefat ettiyse, ardından gelenler, ardından yakın akrabaları bu kimsenin adak orucunu ne yapabilir? Tutabilir. Bu da ikinci görüş. İbnül Kayyim rahimahullah bu ikinci görüşü tercih edenlerden. Çünkü diyor ki adak orucu neye benzer? Borca benzer. Çünkü aslında adak orucu kişiye ne değildir? Farz değildir. Ta ki kimse adak adayarak kendine bu orucu ne yapmıştır? Farz kılmıştır. Bundan dolayı da diyorlar ki borca benzer. Kendi isteğiyle, kendi ihtiyarıyla, tercihiyle böyle bir yükümlülüğü kendi üzerine yüklemiştir. Bundan dolayı da borçlu kimse gibidir. Yakınları nasıl ki bir kimse hayattayken borçlu olarak ölürse onun bırakmış olduğu malından, mülkünden borcunu öderler. Aynı şekilde diyorlar ki adak orucu da böyledir. Bir kimse adak orucu borcuyla ölürse o kimsenin yakınları bu akrabalarının borçlarını öderler. Tabii dediğimiz gibi bu hadisi genel olarak alanlar da var. Özel olarak adak orucunu alanlar da var. İbn Abbas, Ayşe radıyallahu anh'ın, Said İbn Cübeyr'in görüşü adak orucu olduğu ile ilgili. İbn Kayyim rahimehullah ta yerhamukallah bu görüşü tercih etmekte. Ama ifade ettiğim gibi kimi ilim ehli de var ki hadisin mutlak olduğunu, genel olduğunu söylüyor. Hadisi tahsis edecek bir hususun olmadığını beyan ediyor. Bundan dolayı da farz olarak oruç tutma imkanı bulmasından sonra, örnek hastalanmış Ramazan'da, Ramazan'dan sonra iyileşmiş. İyileştikten sonra kazalarını yerine getirme imkanı olmasına rağmen bir kimse ne yapmamış orucunu? Tutmamış. Ondan sonra eceli gelmiş. Bu adam ölmüş. Ne oldu? Borçlu öldü. 20 gün, 30 gün, 15 gün oruç borcu oldu. İlk görüşe göre, genel olan görüşe göre bu kimsenin velisi yakınları ne yapar? Bu kişi vefat ettiğinden sonra orucu tutar. Bununla alakalı deliller de var. Genel anlamda görüş, genel görüş olduğunu belirten alimlerin getirdiği deliller var. Bunlardan bir tanesi de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bir kadıncağız gelip diyor ki annem vefat etti ve onun bir aylık oruç borcu var. Ben onun bu orucunu tutayım mı? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da cevap olarak diyor ki لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ اَكُنْتِ قَادِيَتِهِ Annene, annenin üzerine borcu olsaydı sen kızı olarak onun borcunu öder miydin? Diye soru soruyor. Ardından da diyor ki اُقْدُ اللّٰهُ فَاللّٰهُ اَحَقُّ بِالْوَفَا Allah'ın borcunu ödeyin. Allah borcu kendine borç konusunda vefa gösterilmesi gereken en önemli olan nedir? Yaratandır. Onun borcu herkesin borcundan daha önce gelir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu kadına ne yapmakta? Bu şekilde annesinin borcunu, Ramazan borcunu kıyas ederek dünyadaki borca benzetmekte. Dünya borcunu nasıl ödeyeceksin? Aynı şekilde ölen annenin de borcunu ne yaparsın? Ödersin. Şayet tabii bir kimse diyelim ki üzerine hastalandı Ramazan'da bu kimse. Sonra Ramazan'dan hemen sonra vefat etti. Bu kimsenin üzerine o oruçların kaza edilmesine değildir. Farz değildir. Çünkü kaza edecek bir imkan bulamadı. Bu kimse tutmadığı bir aylık Ramazan orucunun yerine akrabalar, yakınları ne yapacaklar? Her bir gün için bir fakir doyuracaklar. Evet. Diğer bahsimiz itikaf ve kıyam Ramazan bölümü. Biliyorsunuz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde buyuruyor ki men kâme ramadâne imanen ve ihtisâben gufira lehu mâ tekaddeme min zembihi. Kim Ramazan'ı kıyam ile geçirirse, buradaki kıyamdan maksat gece namazı, teravih namazı. Kim Ramazan'ı Allah'a iman ederek, yani geceleri teravih namazını Allah'a iman ederek kılarsa ve ihtisaben ecrini, sevabını, karşılığını Allah-u Teala'dan bekleyerek bu ibadetini yaparsa غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ زَنْبِهِ o kimsenin geçmiş günahları affolunmuştur, bağışlanmıştır. Böyle bir müjde var Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den. Tabi bu müjdenin karşılığında geçen hafta da ifade ettik. Başka bir hadis de var. O da korkutucu bir hadis. رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ اِلَّا الْجُعُ وَالْعَطَشِ رُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ اِلَّا السَّحَرِ Allah Resulü diyor ki aleyhisselam, oruçtan nice insanlar var ki karşılığında onlara sadece ne var? Açlık ve susuzluk var. Gece namazı kılan, teravih namazı kılan nice insanlar var ki onlara karşılığında ne var? Uykusuzluk var. Bir tarafta bu hadis, bir tarafta da kim Allah'a iman ederek ve karşılığını Allah'tan bekleyerek geceyi, Ramazan'ı ihya ederse, kıyamda geçirirse, teravih ile gece namazı geçirirse onun geçmiş günahları ne olur? Affolunur. Tabi buradaki mükafat, müjde küçük günahları kapsıyor. Yoksa büyük günahlar için muhakkak kişinin ne yapması lazım? Tövbe etmesi lazım. Muhakkak büyük günahlar için tövbe gerekiyor. Bu hadis ve diğer hadisler, 5 vakit namazların kefaret olması, cumadan cumaya kefaret olması, umrenin diğer umreye kadar kefaret olması, bunların hepsi neyle ilgili? Küçük günahlarla ilgili. Büyük günahlar için kişinin muhakkak pişman olması, tövbe etmesi, o işlemiş olduğu günahı terk etmesi, bırakması, bir daha dönmemeye azmetmesi gerekiyor. Bu hadis bizler için çok önemli. Men kâme Ramazâne îmânen ve ihtisâben gufira lehu mâ tekaddeme min zenbihim. Tabi burada kısaca bu ümmetin selefi nasıl Ramazan'ı gece namazları olarak değerlendirirlerdi. Onların gece namazları nasıl olurdu? Bununla ilgili bazı nakiller yapalım ki kendi taksiratımızı, bu konudaki eksikliğimizi görelim. Diyor ki Sahib İbn-i Yezid, Ömer İbn-i Hattab, Ubey İbn-i Ka'b ve Temim Eddariye diyor namaz kılmayı emretti. İnsanlara ilk defa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra cemaatle teravih namazını kılmayı emreden, tekrardan insanları tek bir imamın arkasında tek bir cemaatle teravih namazını kıldıran Peygamberimizden sonra kimdir? Ömer İbn-i Hattab radıyallahu anh. Kimi görevlendiriyor? Ubey İbn-i Ka'b ve Temim Eddari. Diyor ki Sahib İbn-i Yezid, insanlara diyor 11 rekat namaz kılmasını emretti bu imamlara. فَكَانَ الْقَارِوْ يَقْرَوْ بِالْمِئِينَ Bu imamlar ne yaparlardı? Uzunca okurlardı. Yüzlerce ayet okurlardı. Hatta كُنَّا نَعْتَمِدُ عَلَى الْعَصِي Ne yapardık? Bizler namazda bastonlara, sopalara yaslanırdık. Namazın uzunluğundan dolayı diyor. Hatta bazı rivayetlerde gelecek, onları da nakledeceğiz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam 3 gün ya da 4 gün cemaatle teravih namazı kılıyor. Ravi diyor ki, sahabe diyor ki az daha sahur vaktini ne yapacaktık? Kaçıracaktık. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o kadar uzun teravih namazı kılıyor. Ömer İbni Hattab'ın görevlendirdiği imamlar da öyle uzun namaz kılıyor ki sahabeler bastonlara ne yapıyorduk? Yaslanıyorduk, dayanıyorduk. O şekilde namazımızı kılıyorduk diyerek bunu ifade ediyorlar. Malik rivayet ediyor. An Abdullah İbni Ebi Bekir kâle semihtu ebi yekûl kunnâ nansarifu fî ramadâne minel kıyâm فَنَسْتَعْجِلُ الْخُدَّمَ بِالْتَعَامِ مَخَافَةَ الْفَجْرِ Bakın selef ne diyor? Diyorlar ki bizler Ramazan'da gece namazından ayrılırdık. Hizmetçilerimizi önden gönderir, onları acele ettirir, sahur hazırlatırdık. Çünkü imsak vaktinin girmesinden korkardık. Yani gece namazı bitiyor, teravih bitiyor. Hemen selef, tabi'in, sahabe, tabi'in sonrası nasıl bir şeydiler? Atmosferdiler. Hizmetçilerini önden koşa koşa gönderiyorlar. Yemekleri hazırlatıyorlar. Koşa koşa hemen yemeklerini yiyorlar ki imsak vakti, fecir vakti ne olmasın? Girmesin. Bu kadar gece namazları uzun. Yine Abdurrahman İbni Hürmüz diyor ki مَا اَدْرَكْتُ النَّاسَ اِلَّا وَهُمْ يَلْعَنُونَ الْكَفَرَةَ فِي رَمَضَانٍ Ben diyor insanların Ramazan'da kafirlere lanet okuduklarını gördüm. Yani beddua kafirlere Allah-u Teala'nın bela, azap indirmesi, Müslümanların bu şekilde dua etmeleri caiz. Tabi bunun tafsili var. Onlar ileriki Riyaz-ı Salih'in derslerinde gelecek inşallah. فَكَانَ الْقَارِوْ يَقُومُ بِسُورَةِ الْبَقَرَ فِي ثَمَانِ رَكَعَاتِ Diyor ki, imam Bakara suresini 8 rekatta bitirirdi, okurdu. فَاِذَا قَامَ بِهَا فِي فِثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكَعَ رَعَ النَّاسُ اَنَّهُ قَدْ خَفَّفْ Şayet imam Bakara suresini 12 rekatta bitirecek olursa insanlar imamın namazı hızlı kıldırdığına, hafif kıldırdığına, yavaş kıldırdığına kanaat getirirlerdi. Yani 8 rekatta Bakara'yı okursa tamam oldu. Ama 12 rekatta okursa Bakara'yı, her rekatta okuduğu Kur'an sayfası azalacağı için biraz daha, yani 200'den fazla, 2,5 cüz imam 8 rekatta okursa tamam. Eğer 12 rekatta 2,5 cüzü okursa imam ne oldu? Uzun imam yavaş az kıldırdı. Hızlı kıldırdı gözüyle diyor. Bakardık diyor. Demek ki yani geçmiş insanlar bu şekilde teravih namazını, kıyam namazını kılıyordu. İnşallah Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin teravihinden de bahsedeceğiz önümüzdeki derslerde. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da uzunca kılardı gece namazını, teravih namazını. Dediğim gibi sahabeler diyor ki bizler sahurun kaçmasından korkardık. Yani namazda sahabelerin duyduğu endişe ne? Sahur kaçabilir. Şimdi az bir şey imam burada camilerde yavaş okuduğu zaman namaz bir saatte bitiyorsa, 1,5 saatte bittiği zaman dünya ayağa kalkıyor. Halbuki bakın selefe. Bakara suresi 8 rekatta kılınırsa evet. 12 rekatta kılınırsa ne diyorlar? İmam hızlı kıldırdı. İnşallah önümüzdeki derslerde burada kaldığımız yerden devam edeceğiz.